Burcu Biter'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhabalar.
Günaydın, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, spor
nasılsınız?
aleminde neler oluyor, neler bitiyor? İyiyiz valla. Sağlık, manevi sağlık açısını sormayacaksan maddi olarak iyiyiz.
Maneviyi sormuştum ama olsun, tamam.
Onu değerlendirmek bize düşmez.
Havalar güzel, bahar geliyor. Belki biraz enerji.
Güzel mi?
Yani evet. Sizin değerlendirmeniz için, evet doğru söylüyorsunuz. Biraz daha kış yaşamamız gerekiyordu. Ama bildiğiniz üzere ben sıcak hava seviyorum. Hazır
Bol
her
bol
şeyi.
bol bol bol
bol
sıcak
bol
havan olacak.
Sıcak olacak, hiç tereddüdün olmaz.
Neyse tamam. Keyfimi kaçırmayayım. Bugün güzel bir gün olmasını istiyorum. Çünkü güzel konular hazırladım. Geçen gün şöyle bir şey ekleyeceğim konulara başlamadan önce. İşte geçen haftaki dinleyici destek programında ki enerjimizi çok beğenmişler. Ben çok güzel tepkiler aldım. Geçen hafta söylemeyi unuttum. Ve Burcu oradaki hani hep stüdyoda mı yapsanız acaba siz programı enerjin daha yüksekti vesaire diye tepkiler aldım baya. Size de ileteyim. Arada belki stüdyoya gideriz yine.
Tabii.
Havalarda güzelleşince.
Havalar hep
Tamam.
güzel.
Havalar.
Tamam. Okey.
Tamam, geçiyorum.
Bugün
Bugünkü konumuza geçiyorum.
lütfen.
Şimdi şöyle aslında bugün konumuz pazar günkü bir bisiklet yarışı var. Pararube. Onu anlatacaktım ama Türkiye'deki Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra olanlarla ilgili de önemli bir kongre gerçekleşti. Kısaca bir ona da değinelim. Daha sonra da bisiklet yarışı olan Pararube'ye geçelim. Orada bazı detaylar ve birazcık tarihinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bisiklette önemli bir süreç ve güzel şeylerden bahsetmek istiyorum açıkçası. Deyip Fenerbahçe'den kısa bir bahsedip neler oldu bu kongrede onu konuşalım. Şimdi Fenerbahçe Kulübü'nün 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonunda kötü olaylar yaşanmıştı ve bunun üzerine Fenerbahçe olağanüstü kongre düzenlemeye karar verdi ve 2 Mart'ta düzenlendi bu kongre. Bu genel kurul toplantısı Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde gerçekleşti ve bayağı kalabalık 22 bin taraftarın kişinin katıldığı bir organizasyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ligden çekilme gibi bir opsiyon vardı burada. Bu maçtan sonraki olaylardan sonra böyle bir tepki vermişti Ali Koç. Fakat bu opsiyonun masadan kaldırıldığını açıkladı bu kongrede. Genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu da 4 madde için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı. Bu yetkilere değineceğim birazcık. Olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucu yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı. Dedim bu yetkiler neydi? Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.
Şimdi burada bir şey sorayım. Benim anlamadığım birkaç nokta var. Bir de değil. Yani bu zaten yönetim kuruluna tam yetki verilmemiş miydi her konuda? Yönetim kurulu her konuda yetkilidir bildiğim kadarıyla. Ama neyse, uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa finaline çıkmamak. Bu ne demek? Süper Kupa mücadelesini, yani uygun bir tarihe kim erteleyecek bunu? Futbol Federasyonu Ve yabancı hakem.
Evet.
Yani şimdiye kadar yabancı hakem benim gençlik dönemimden bu yana hatırladığım bir şey değil. Uzun yıllardan beri yabancı hakem şey yapılmıyor. Böyle bir karar alıp uygulatabilir mi bir kulüp, herhangi bir futbol kulübü?
Yani
Ne?
uygulatabilir mi? Açıkçası bilmiyorum ama bu yetkinin verilmesiyle bu maddeler konuşuldu. Burada Ali Koç'un tavrı ve kulübün yapacaklarıyla alakalı bir durum var. Uygun bir tarih nedir? Yabancı hakemle ilgili şey nedir? Çünkü hakemlerle ilgili de biliyorsunuz birçok tartışma konusu var. Geçtiğimiz aylarda da konuşmuştuk.
Evet, suçlamalar
Ve
var. Bir de Acun Ilıcalı ne ilgisi varsa orada uzun bir konuşma yapmış ve çok çok çarpıcı açıklamaları oldu. Yani kendisi bir televizyon sunucusu değil mi? Bir şey.
Yani
Ve sahibi.
Ali doğru.
Ve sahibi. Hayır, şeyi anlamadım ben. Yabancı Türkiye'de hakemlerin hiçbirine hiçbir zaman güvenmiyorum. Hepsi gitmeli dedi. Ve hepsi yabancı şeyler dedi. Bu kararları bir kulüp yönetiminde, bu hatta yönetiminde de değil, nesi ise işte bilmiyorum. Nasıl verilebiliyor? Bunlar nasıl konuşulabiliyor? Benim demokratik hukuk devleti içinde kavrayabildiğim şeyler değil bunlar. Gerek Ali Koç'un, gerek Acun Ilıcalı'nın açıklamaları. Neyse, peki.
Valla benim de değil Ömer Bey. Ben de kongreyi izledim ve anlayamadım, anlam veremedim birçok şey oldu. Acun Ilıcalı karakteri de futbol sahiplenen, seven, büyük yatırımlar yapan bir kişi diyelim mesela.
Futbol takımı
Hani.
sahibi, evet, İngiltere'de
Evet.
galiba. Ama peki
Evet.
katı, yani nasıl bir karar veriliyor? Süper Kupa mücadelesine çıkmamanın sonucu zaten ağır bir
Yani
ceza
burada
olması gerekiyor.
evet, onun dışında da 19 yaş altı takımıyla katılmayı şart koşmak. Yani burada
Bu da
gencecik
hukuk.
insanlardan
Evet.
bahsediyoruz. Evet.
Evet.
Neden böyle bir risk onlarla beraber alınıyor? Neden onlar ortaya koyuluyor gibi de birçok şey var. Yani burada çözülememiş, bu kongrenin neden yapıldığına dair bir anlama varılamamış birçok şey var aslında. Benim de sorduğunuz şeylere açıkçası çok tatmin edici, çok yalın, şeffaf, berrak cevaplarım yok. Benim de anlayamadığım bir durumdu. Zaten çok fazla böyle hani bilgim olsun, haberim olsun diye takip ettiğim bir gündem açıkçası.
Çok
Futbol
ilginç. Yani
gündemi.
önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak,
Evet.
önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak diyor. Bu da ilginç. Lige niye değil? Onu da anlamadım. Üçüncü madde olarak da Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek, bunu da anlamadım. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahalelerle Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyle UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak. Bunu da anlamadım. Neyse, geçelim o zaman.
Bir maddede biz ekleyelim. Bütün Türkiye'li hakemlerin Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor'a katılmasına bu
Karar
koşullarla böylelikle yabancı hakemler Türkiye'ye gönderilir.
çok gerçekten karışık ve çoğu zaman anlam verilemeyen durumlar bunlar. Bir sürede böyle devam edecek gibi duruyor. Çünkü gerçek yöntemin, yani çözüm odaklı bir yöntemin bu olmadığı çok aşikar bir kere. En azından bunun farkına varılması ve çözüm odaklı şeyler düşünülmesi konusunda belki bu kongrenin hiçbir şeye cevap vermemiş olması insanları biraz düşündürür diye
İnşallah.
düşünüyorum ve
Bizde şey izlenimi uyandırmıştı, yani zengin oyuncağına döndü. Sadece bu Fenerbahçe üzerinde değil tabii.
evet.
Dünya genelinde bu
Evet.
endüstrileşen futbol artık büyük zenginlerin futbol takımına sahip olup kendi egolarını tatmin ettiği alanlar olmaya başladı.
Evet,
Dünya genelinde.
kesinlikle öyle zaten de hani en azından az önce Ömer Bey'in dediği gibi hukuk, demokratik bir ülkede bunların nasıl yapılacağı çok düşündürücü.
Evet,
deyip
haftanın karikatürleri vardı. Bir de orada da İzel Rozental bir güzel karikatür göstermişti. O da aklımıza geldi. Yani Türkiye'den gelme bir karikatür, kimin çizdiğini hatırlamıyorum şimdi. Ama yabancı taraftar da gelsin diyorlardı. Bütün taraftarlar yabancı olsun diyordu.
Neyse,
Peki.
güzel şeylere geçelim. Evet, güzel
Tamam.
şeyler de oluyor. Bu hafta sonu gerçekten güzel bir yarış izleyecek bisiklet severler deyip Paralübe'ye, bahar klasiklerine geçeyim. Paralübe'den şöyle bahsetmek gerekiyorsa biraz aslında hem tarihinden hem de neden bisiklet camiasında önemli Paralübe diye bunu anlatmak istiyorum. Fransa'nın kuzeyinde her yıl düzenlenen klasik bir yarış Paralübe ve Paris'in kuzeyinden başlayarak Belçika sınırında yer alan Rübe'de biten bir yarış bu. Tek günlük bir yarış. Bisikletin en eski yarışlarından birisi Paralübe ve taşlı yol klasiği dediğimiz güzergahın taşlı yollardan oluştuğu bir yarış. Detaylarını ilerledikçe vereceğim. Paralübe 1896'da aslında başlıyor ve 1967'ye kadar Paris'ten başlıyor. Zaman zaman başka başlangıç noktaları da oluyor ama her zaman işte Rube'de son buluyor. Bisikletçilerin 253 kilometre bir parkurun 253 kilometre bir parkurun 52 kilometresini parke taşları üzerinde yarıştırdıkları zorlu bir klasik aslında Paralübe. Birçok ismi var. İşte Paralübe resmi kurumsal ismi ama Kuzey'in Cehennemi deniyor kendisine. Kuzey'in Cehennemi olarak da anılıyor. İşte hatta Cehennem'e
Niye
hoş
cehennem?
geldiniz. Çok zor bir yarış olduğu için bir de yani bununla ilgili çok fazla hikaye var diyeyim ya da söylenti var diyeyim. Çok ikonik bir yarış olduğu için hem de zor bir yarış olduğu için cehennem adlandırması var. Bir de savaştan dolayı hani Birinci Dünya Savaşı'nda bu kuzey bölgesinde çok fazla kayıp olduğu için birazcık cehennem isminin de buradan geldiği de söyleniyor. Ve çok acı çekildiği için, bisikletçilerin çok acı çektiği için, çok zorlandığı için de cehennem, kuzeyin cehennemi isimlendirmesi uygun görülmüş. Çünkü hani yarışçıların her zaman zorlu, işte ne bileyim öngörülemeyen bir şeye giriyorsunuz. Yarışa giriyorsunuz ve Arnavut kaldırımı, hatta Arnavut kaldırımı biraz küçük bile kalabilir bu kaldırımlar. Daha büyük taşların, kaldırım taşlarının olduğu bir yolda mücadele ediyorlar bu yarışta. Paralübe 1896'da başlayan bir yarıştan bahsediyoruz burada ve toplamda 3 defa yapılamıyor. Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı, diğeri İkinci Dünya Savaşı ve üçüncüsü de neden güldün Özdeş?
Biraz böyle gidişat çünkü
Çok
inşallah üçüncüsü de
dirençli.
olmayacaktı.
Bir tanesi de Covid. İşte Covid döneminde yapılamıyor
O da bir
yarış.
savaş sayılır, evet.
Evet. Bunun dışında 1896'dan beri devam eden bu kadar zorlu bir yarıştan artık bisiklet tarihinde çok önemli ve zorlu kabul edilen bir yarıştan bahsediyoruz aslında burada. Şimdi Kuzey'in Cehennemi demişken diğer isimlerinden birisi de Sunday in Hell, yani pazarda bir cehennem ve bununla ilgili belgeseller çekiliyor, böyle adlandırılıyor. Çok güzel bir belgesel var. Hatta bunu YouTube'da bulabilirsiniz bu şekilde yazdığınızda. Tüm süreci bisikletçilerin bu yarışa nasıl hazırlandığını birebir görüyorsunuz. Aynı bisikletçiler o yarışa nasıl hazırlandıklarını, yarışın nasıl gerçekleştiğini, işte o taşlardan nasıl geçtiğini vesaire bu belgesel sayesinde izleyebiliyorsunuz ve gerçekten çok etkileyici. Size birebir o zorluğu yaşatan, izlerken adeta sizin de kemiklerinizin sızlayacağı bir belgesel. Onu da önermiş olalım. Belki pazar gününden önce izlemek ister dinleyicilerimiz. Şimdi Paralübe'de erkekler yarışında en eski yarış olmasıyla beraber aslında kadınlar kısmında 2021'de başladı kadınların yarışması. Oraya gelmeden önce şundan bahsetmem gerekiyor. Bu yarışta genellikle Arnavut kaldırımı işte bisikletçilerin geçtiği ve aşamalar var. Şimdi bu aşamaların taşların Pararube'ye özel şey yapılması, bakımı oluyor. Özel bir bakımı oluyor bu taşlara. Özel bakım yapıyor ve Pararube dışında belki çok amatör yarışlar oluyor. Ama herhangi bir yarış veyahut da herhangi bir trafik yok bu yolda. Tamamen bu yarışa özel, Pararube'ye özel. O yolların bakımının bu yarışa özel yapıldığı, yıl boyunca imtina edilen, özenilen bir güzergahtan bahsediyoruz. Yani şimdi bütün aşamalardan bahsetmeyeyim. 29 tane aşama var ama en önemlileri den bahsedeceğim. 3 aşamadan bahsedeceğim ben size. Bu Arnavut kaldırımlı aşamaların da şey var. Yıldız derecelendirilmesi var. İşte en düşüğü bir, en yükseği 5 yıldız, en zoru 5 yıldızlı. Ve 5 yıldız ise böyle en acımasız işaretlerin bulunduğu işte Carrefour'da LARP bölümü. Yani Fransızcam için kusura bakmayın telaffuzlarımdan dolayı çok iyi bir telaffuz olmayabilir ama bu 5 yıldızlı aşamalardan bir tanesi. Daha sonra diğer aşama Mont en Paveul diye bir aşama var. Bu da yarışın en zorlu ve en can alıcı kısımlarından bir tanesi ama en meşhuru Arenberg aşamasından bahsedeceğim ben bugün kısaca. Bunun çünkü öyküsü birazcık benim dikkatimi çekti diyeyim. Her Pararube başlamadan önce birazcık okuyorum buradaki süreçte ne olmuş. Bu taşlar bu kadar zorlu bir yarışı neden oluşturmuş? İnsanlar neden bu kadar zor bir yarışta yarışmak istiyorlar gibi sorularım var. 5 yıldızlı en zor aşamalardan biri olan Arenberg, işte eski maden köyü, işte Arenberg'in artık bisiklet yarışı olması için şey yapılan, hazırlanan bir yer. Bu da Albert Bouvet diye bir hem gazeteci hem de eski bisikletçi, bisiklet organizatörü, işte Tour de France'ın, Fransa bisiklet turunda eski sürücülerinden bir tanesi. Bu taşları keşfeden insan olarak aslında bu zamanlarda karşımıza çıkıyor ve Pararube'nin savaşlardan sonra birazcık diğer yarışlara benzemesi, yolların o can alıcılığının silmesi gibi kaygılar taşımaya başlıyor organizatörler ve yeni aşamalar keşfetmek istiyorlar. Daha zorlu Pararube'nin işte o cehennem konseptine yarışır, bisikletçileri zorlayacak bir aşama istiyorlar ve Arenberg aslında bu aşama olarak işte Albert Bouvet tarafından bulunuyor. Ve burada Arnavut kaldırımlı bölgeler tabii yarışın içerisinde var ama Arenberg en zorlusu olarak bulunduğu için Pararube'nin rotasına yeniden böyle bir canlılık getiriyor. İşte 68'deki tanıtımı yapılıyor bu yolun ve yarışın en korkulan, çoğunlukla da yarışın sonunu belirleyici bir aşaması aslında. İşte buraya girişin önemi, bisikletçilerin nasıl girdiği, orada nasıl hız aldığı, nasıl bir şekilde ilerledi. Yarışın kalanında aslında çok da sürprizle karşılaşmayacağınızı gösteren bir bölge burası. İşte bazı tarihçiler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey'in cehennemini işte ruhunu kaybediyor. Ruhunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu için hani bir tura çıkıyorlar ulusal ve bölgesel turlara. Yolların gelişimine bakıyorlar. İşte tam olarak nasıl sembol bir yol bulabiliriz. Aynı zamanda bisikletçilerin de gözeten bir şey olarak Arenberg böyle bir araştırmada bulunan bir yer. Ve 2024 yılında da aslında bu üç aşamadan birisi heyecanla beklenen bir şey. güzergah olarak Paralübe'de hala karşımıza çıkıyor. Bu sene aslında şöyle dün açıklandı galiba, dün haber olmaya başladı. Bisikletçiler o kadar yüksek bir hızla giriyor ki bu aşamalara. Bunların önüne geçmek için bu Aramerk'in önünde bir güvenlik kısmı ekliyorlar. Ve sporcunun güvenliği için eklenen çıkan diyorlar bu bölgeler işte. Yer kapma mücadelesi nedeniyle işte daha büyük tehlike yaratacağını düşünüyor bisikletçiler, ama artık bu şikan koyulmuş oraya ve 2024 yılında böyle bir önlemle yarışılacak Paralübe'de. Ve biraz daha hani bisikletçilerin bu şeyle ilgili, önlemle ilgili bisikletçilerin tepkileri de oldu. Geçen senenin şampiyonu Van der Poel bu bir şaka mı diye bir tweet attı bu haberi alıntılayıp. Ve aslında birazcık Paralübe'nin o korkusuz ruhuna aykırı bir şey olarak görülüyor, ama galiba sadece bu seneye özel bir şey olacakmış. Daha tartışmalar devam ediyor. Bu taşları, yani yolu kaplayan taşların bakımı da Paralübe'nin gönüllü dostları var. Onlar işte özel bir ilgiyle bir ekip kuruyorlar ve keçilerle beraber bu yollara gidip yarıştan önce yolun bakımını yapıyorlar. Keçilerin de görüntüsü bir iki gün önce çıktılar. Oradaki büyüyen otları yiyerek temizliyorlar. Çünkü taşlara herhangi bir kimyasal değdiğinde işte oradaki kayma riskini azaltmak için keçilerin yemesi, otları yiyerek temizlemesi konusunda bir çözüm bulmuşlar zamanında buraya ve Paralübe'nin ikonik görüntülerinden bir tanesi deyip kısacık bir erkekler ve kadınlar kısmında favorilerden bahsedeyim. 5 dakikamız kaldı zaten. Kadınlar
Bir şey soracağım kadınlara geçmeden, çok küçük. Yani bu 125 yıldan beri devam eden, işte hatta 1896'dan beri 128 yıldır devam eden, sadece 2. Dünya Savaşı'nın dolayısıyla bir de Covid'de 3 yıl yapılamayan bir yarış. Ama kadınlar 2021'de, senin notlarından bakıyorum, ilk defa katılıyorlar. Burada bir acayiplik yok mu?
Var, olmaz olur mu? Var. Yani spor acayipler mekanı. Böyle kadınlar bisikletinde zaten bu konuyla ilgili ben sporun belki de en ciddi çalışmalar yaptığı alan bisiklet olabilir, kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği açısından. Ama gerçekten geç gelen bir organizasyon. 2021'de de gerçekten bu organizasyonun ne kadar geç uyguladınız, bakın biz ne kadar da özel yarışıyoruz gibi bir yarış yaşandı gerçekten. Garip Ömer Bey, yapacak bir şey yok. Bu şekilde düşünmüşler. Yani
Mücadeleye devam, evet.
evet. 6 Nisan Cumartesi günü kadınlar yarışı olacak. Geçen sene 145 kilometreydi. Bu sene 148 kilometreye çıktı yarış. Şimdiye kadarki en uzun yarış olacak. Ve erkekler yarışı, hani sizin dediğiniz gibi çok uzun süreler bir geçmişe sahip olsa da kadınlar yarışında aslında 2021'de işte Lizzie Deignan kazandığı bu yarışı ve gerçekten nasıl kazanıldığını ve kadınlara birazcık haksızlık edildiğini göstermiş oldu. İlk kazanan olarak yarış tarihine geçti kendisi. 2022'de Elisa Longo Borgin kazandı ve ardından da Alison Jackson 2023'te kazandı bu yarışı. Alison Jackson da gerçekten çok değişik bir karakter bisiklet camiasında. Tam böyle bu kadar zor bir yarışı kazanmadan önce kendisiyle ilgili, artık o biraz sosyal medya ünlüsü oldu, TikToker oldu. İşte TikTok'ta çok fazla video paylaşıyordu mesleğiyle ilgili. Böyle bir, yani vazgeçilmişlik değil de böyle bir şey yapmışlardı. Ama gidip Paralübe'yi kazandı ve gerçekten herkesi şoka uğrattı. Bu senenin favorilerinden de gözüküyor. 2 yıl üst üste neden kazanmayayım diyebilir Jackson. Ve Marianne Vos 2021'den beri gerçekten hep favori gösterilen ve kazanmaması için doğal şartlar dışında hiçbir sebep olmayan bir isim, bir bisikletçi. Benim bu seneki favorim kendisi, totem yapmıştım ama neyse, söylemiş oldum.
Peki bir de şeyi sorayım. Bir ilginç nokta da bu senin gene senin notlarından gördüğüm kadarıyla bu bir Fransız yarışı denebilir. Bütün anlamıyla yani işte Paris-Roubaix. Ama esas itibariyle Belçikalıların hakim olduğu gibi bir ilginç bir şey gözüküyor. Çok sayıda 57 zafer
Evet.
kazanılmış toplamda değil mi? Bu
Evet.
da Eddy
Evet.
Merckx'in rolü mü nedir? Niye böyle?
Eddie Merckx'in rolü de olabilir. O da üç kez üst üste değil miydi? Üç kez kazanmıştı yarışı. Evet, Belçika, yani zaten Belçika'da bir bisiklet ülkesi diyebiliriz. O yüzden bu şekilde Belçikalı bisikletçilerin dominasyonu
Çok
fazla bu tur
ilginç, evet,
şeyde
ilginç.
yarışta.
Evet.
Erkeklerden de bahsedeyim. Erkeklerdeki durumda geçen sene şampiyonu Van der Poel olmuştu. Geçen hafta bir klasikte daha şampiyon oldu kendisi. Birincilik getirdi. Bu yılın en büyük favorisi o gözüküyor. O yüzden hem kadınlardan hem erkeklerden bahsetmiş oldum deyip galiba zaten kadınlar yarışı cumartesi günü, erkekler yarışı pazar günü. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz için iyi bir izlenim olabilir. Gerçekten her aşaması. Genelde bisiklet turlarının başları böyle, bisiklet yarışlarının başları biraz şey olur. Düz gidiyorlar işte, ne oluyor ama Paris-Roubaix'in her aşaması heyecan doludur. Büyük bir, beni heyecan dolu bir hafta sonu bekliyor. İzlemek isteyenler de izlesin. Eminim keyif
Evet.
alacaklardır deyip reklam
Gelecek
yapayım.
evet, gelecek hafta bayram yokuz. Onu da
Evet.
hatırlatalım. Ve çok teşekkür ediyoruz Burcu.
Ben çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Herkese iyi
Görüşmek
hafta
üzere.
sonları. Görüşürüz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.